Ayrım 7.
Havada bulut. Ben ne mühendisim, ne müteahhit, ne de anlarım bu işlerden. Günahı dedikodu yapanların boynuna. Bana, sana bunları oturup tatlı tatlı anlatmaktan başka ne kalır? Ben nihayet eğlenceli mektuplar yazıp sana gönderemeyeceğim için bir kenarda saklayan, bir dost bulursa zorla okuyan bir muharrir parçasıyım. Sevgilim efendim, mesele şu. Zelzele mıntıkasında 11.700 liraya memur evleri yapılmak üzere müteahhitlere ihale yapılmış. Evler başlanmış, bitmek üzere. Fakat bütün memleketin ağzında çalkalanan bu evlerin anha minha 5.000 liradan fazlaya çıkmayacağı. Eğer hakiki, iyi malzeme kullanılırsa hadi diyelim 6.000 liraya çıksın. Hadi buna 1.500 papel müteahhit payı verilsin. Bir evin 7.500 liraya pekala yapılabileceği açık. Memurlar evlerinde güle güle otursunlar. Memleketi medeni Avrupa'yı hale getirmek için uğraşsınlar. Işıklarına da bir an evvel kavuşsunlar. Dedikoduyu bırakalım. Kızılay'da fukaralara yardım ediyormuş. Evlerini yaptırsınlar diye adam başına 150 lira dağıtmış. Fukaralar da 150 lira ile evlerini yaptıracaklarmış. Adam gördüm, bir fukara 150 lira ile pekala tamiratını yapabilir diyordu. Bütün fukara halk 150 lira ile ev yapacaklarına bayram yaklaşıyor diye çocuklarına bir ceket, bir pantolon, bir de yemeni almışlar. Süs olarak da ellerine birer tane horoz şekeri tutuşturmuşlar. Bayram yerinde fukara çocuklarını salıncakta seyrederken insan doğrusu seriniyor şekerim. 150 lira ile ev yapılır mı sevgilim? Sen 150 liraya bir şapka ile bir pabuç alabilirsen ben vallahi kelepir diyorum. Bilirsin ki ben de babadan kalmayı yiyorum. Üzülen kimse yok. Çünkü fukara halk Kızılay'a çadırlarını vaktinde iade edecek vaziyette değil. Başka hadiseler de var. Bizim bir demirci ustası İsmail vardı. Verem olmuş yatıyor. Bir de aslan gibi Kasım vardı. Kuvayi Milliye zamanında düşmanlar memleketi işgal ettikleri zaman çetelere birkaç çuval erzak lazım olmuştu da Kasım 5 kişiyle şehri basıp düşmanı şaşırtıp şeker çuvallarıyla istasyon boyundaki lokomotife atlayıp Geyve boğazına sürmüştü. İşte o Kasım. O da geçen kış veremden ölmüş. O çamurda yüzecek kayık icat ederken bırakmadıkları adamı da benim 9 yaşındayken sevdiğim kız iyi tanırdı. Çocuk su başında yüzerdi de o, sevgilim, çocuğun sarı saçlarına dalar dururdu. Sonra çocuk sudan çıkıp giyinince aman ne çirkinmiş derdi. Halbuki pek güzel bir çocuktu. Yalnız pantolonu yamalı, ayakları kundurasızdı. Sonra o kadınlar sevgilim, onlar yine bir alem. Sen yine biraz adam oldun. Hiç olmazsa danslar ediyor, spor üzerine münakaşa yapıyor, hiç olmazsa Çalıkuşu romanını okuyorsun. Buranın kadınları yine eskisi gibi. Ramazan'ın 23. günü yine müthiş bir zelzele olacakmış diye çıkarmışlar. Bilmem neredeki Topal Hoca haber vermiş. Saatine kadar. Sokakta kadından geçilmezdi. Kaymakam bile asayişi temin edemedi. Daha başka havadisler de var sevgilim. Evleri yapan müteahhitleri 6'şar tane otomobil lastiği ile kilometre başına bilmem ne kadar litre benzin dağıtılmış. Yağda caba. Kimse kamyonla iş görmemiş. Ne dersin? Ne iyi insanlar. Otomobil lastiğine acımışlar. Bu zamanda benzin sarf edilir mi diye işlerini hayvanlarıyla görmüşler. Kumu, taşı, keresteyi, manda arabaları taşımış. Otomobil lastikleri de herkesin evinin altında duruyormuş. Kaça almışlar bilmem, galiba 600 liraya. Bir gün satarlarsa 3500 liraya satabilirlermiş. Ama satamazlar. Neden satsınlar hem? Otomobil, hele kamyon lastiği, hem güzel hem kıymetli şey. Kasalarına koyarlar. Belki de durdukça kıymeti artar. Yahut da bir gün bir Avrupa karikatüründe gördüğüm gibi karılarının boynuna takarlar. Karikatür şöyleydi. Bir şişman bayan bir otomobil lastiğini boynuna geçirmiş caddeden geçiyor. Tanıdığı bir adamcağız da "Vay madam" diyor. "Bu ne hal?" "Madam, daha pahalı şey bulamadım ki." diye cevap veriyor. İşte biz burada böyle karikatürler görüyoruz da günümüzü gün ediyoruz. Şu memur evleri meselesini dedikodu mahiyetinden çıkarmak isteyen 3-5 delikanlı para koyarak aynı efsafı haiz bir ev yapıp icap eden yere göstermek istiyorlar. İşte bak, yapılacak şey bu. Ah, kahvede bugün söyleyip bugün işe başlayabilseler, o zaman işin dedikodu olmadığını ispat edebilirler. Ne güzel olur. Yapamayacaklar ama sevgilim, bilirim. Biz ne hayaller kuruyoruz, neler neler yapıyoruz. Hiçbiri olmuyor sevgilim. Hani ikimiz ne hülyalar kurmuştuk. Sonra ayrı ayrı ne dostlarımız vardı. Ben bir iki odalı bir ev, tavuklar, bir mektep hocalığı düşünmüştüm. Öyle çocuklar yetiştirmek istiyordum ki. O kadar mühim çocuklar da değil. şu delikanlıların söyleyip de sonra kahkaha ile güldüklerini hakikat yapacak insanlar. Sen ne düşünmüştün? Biraz daha şu aptal adamla meyhane, sinema, plaj dolaşaydım. Elbette para suyunu çeker. Ben yine danslarıma, artist mukallidi çocuklarıma dönerim diyordun. İkimiz de muvaffak olamadık. Ben beş parasız, işsiz, sen yumurtalıklarından hasta yatağa düştük. Seni hala nasıl seviyorum? Bu bir sırdır sevgilim. Gözlerinden öperim. P.S. Buna ne diyeceksin? Hamiş kelimesi hiç hoşuma gitmiyor. Frenkçe kısaltılmışı beynel minel, kullanıverelim mi dersin? Mektubumun mabadi demek de vardı ama birisi kalkar, monşer. Hadi postscriptumu bilmiyor diyelim. Hamiş demesini de mi beceremiyor? Ah bu yeni nesil, deyiverir. Derler sevgilim, bilmezsin. Hiç latife yapacak halde değilim. Neden yapıyorum? Hem de soğuk cinsinden. Ben böyleyim işte. Kederimi unutmak için sanki kedersizmişim gibi yaparım. Bak, şehir de benim gibi yapıyor. Yazlık sinemalar tıklım tıklım, adam almıyor. Belediye bahçesine bülbül sesli, sulu kuleden esmer güzel hanendeler gelmiş. Sesleri biraz kısık ama tatlı. Adeta sesleri bile sıcak, hem esmer. Barakamsı kahvelerin pikaplı radyoları bütün sesleriyle şattaraban saz semaisini çalıyor. Sokaklar kalabalık, canlı. Bütün halkta bir canlılık var. Çok hoşuma gidiyor bu. Herkes evini kurmak için nasıl çalışıyor görmelisin. Bu korkunç ve güzel tabiatla çarpışmak lazım geldiğini herkes anlamış. Kış baba, zelzele amcadan sanki daha mı insaflıdır? Başında hele gürgen, cam, köknar kaplamalar olmasın. Alimallah zelzele amcanın 7-8 saniyelik gazabı, kış babanın 6-7 aylık buz gibi somurtmasına tercih bile edilebilir. Sen ne diyorsun sevgilim? Gürgen dedim de oradan hatırıma geldi. Öteki mektubumda sahi bu artık bir P.S. olmaktan çıktı. Bazı yerleri unutmuşum. İşte gürgen dedim de hatırıma geldi. Efendim, o memur evlerinin temellerini gayet sağlam atmışlar. Sonradan karkas, çatı meselesinde işler çatallaşmış. Bazı çürük gürgen direklerinden karkas yapılmış. Halbuki zaten gürgenin sağlam bile olsa direği şöyle 5-10 senede toz haline gelirmiş. Gelirmiş dediğime bakma. Bizim evde zelzeleden tamir edilirken bazı direkler kırılınca içinden sünnet çocuklarının yaralarına ekilen tozlar gibi bir toz dökülüvermişti. İşte o zaman Ahmet Usta, gürgen direği evlat böyle olur. Canım çam, güzel kokulu sağlam yağlı çam diye de sıfatlar bulup eklemişti. Çam direği kurda karşı, herhalde o güzel kokusu reçinesiyle mukavemet ediyor olmalı. Tevekkeli değil, yaz kış yeşildir mübarek ağaç. Kuvvetinden diyeceğim, çam tahtalarından, direklerinden yapılan evler kurda kuşa karşı mukavim olurmuş. İçinde oturanı da kim bilir tabiat onu nasıl kurda karşı dezenfekte ettiyse o da insanı belki soğuğa, zatürreye karşı koruyordur. Mesele öyle de olmasa gürgenin fiyatı metre mikabı 100 liraysa ötekisinin 290 liraymış. Fiyat vaziyeti tersine olsaydı hiç üzerlerine bu işi alanlar çam kalasını kullanırlar mıydı? Zannetmem. Bu bir içtihat meselesi olsa gerek. Sana tuhaf bir şey anlatacağım. Şu müteahhitlerden bir tanesini görsem konuşsam dedim. Hiçbir meydanda yoktu. Nihayet bir tanesini gösterdiler. 4-5 kişi bir tarafta oturuyorlardı. Şu yuvarlak çehrilisi şişmancası dediler. Ay, benim onu gözüm ısırıyordu. Yaklaştım. Bir de baktım, bizim eski bir mektep arkadaşı. Geçen seneye kadar selamlaşırdık. 6. sınıftan kaybolmuştu. Bir aralık revülerde artistlik yaptığını görmüştüm. Evvelki seneye kadar bir revüde kötü roller de alıyor, hiç de beceremiyordu. Ben kendi kendime bari bu çocuk başka bir meslek tutsaydı demiştim. Ona doğru yürüdüm. Gayet soğuk bir selam verince durakladım. Kendime aman dedim, işin mi yok? Sen gazeteci misin? Hangi gazetedesin diye sorarlar da serbest muharririm derim, gülüverirler dedim. Kahvenin bir köşesine oturdum. İşte müteahhitlerden biri oymuş. Ben kendi hesabıma memnun oldum. Aferin oğlana dedim. Vallahi aferin. Demek ki benim kendi kendime onlar için düşündüğüm şeyi o da düşünüyormuş. Budala, sen kendi haline bak dedim kendime. Hem müteahhit hem de yüksek mimardır o dediler. Yüksek mimar diploması ile revlerde artistlik yaptığı, bu kadar güzel sanata heveskar olduğu için onu tebriğe can attım. Beni tanımamazlığa gelmekte ısrar etti. Konuşamadık. Şu gürgen meselesini halledecektim. Sevgilim, bizim memleketin çocuklarının ne kadar güzel olduklarını bilir misin? Nasıl bilmeyeyim deyip gülme. Hepsi bana benzemezler. Belki ben bir istisnayım. Hem ben çirkin miyim sevgilim? Ben de insanoğluyum. Bu senin beni bir sevmene bakar. Bak o zaman nasıl burnum düzeliyor, gözlerim mahmurlaşıyor, küt parmaklarım incelip sanatkar parmağı alıyor, dişlerim incileşiyor. Ben o kadar tatlı güzellerini gördüm ki onlara bayıldım. Bilhassa memleketin çocuklarının gözlerinde tatlı bir saffet, bir merhamet, bir safiyet vardır ki deyime büyük şehirlerin çocuklarında bunlardan yoktur. Bizim çocukların yüzünde o kurnaz, çapkın, alaycı, hem muhallebici çocuğu hem it manası yoktur. Bu gözlerle 10 dakikada samimi olunur. Bu gözlerle 10 dakikada içli dışlı kardeş olunabilir. Bir de her memlekette olduğu gibi bizim çocuklarımızın da dudakları öne doğru küskündür. Birçoklarının bilahare bu güzel buseler alıp verecek olan dudaklarının kenarlarında sarı sulu, geceleri korkmaktan olduğunu sandığım uçuklar gördüm. Bazısının bütün üst dudağını, bazısının bütün kenarlarını kaplamış olan bu uçukların sıtmadan olduğunu sonradan öğrendim. Yalan olacak ama şöyle yazmak istiyorum. İşte bunun için seni beraber getirmedim sevgilim. İster miyim senin güzel dudaklarını uçuklamış görmek? Onları öpücüklerimle uçuklatmak isterdim. Sıtmadan söz açılmışken memleketteki münevver kısmının ileri gelenlerinden olan doktorlardan da küçük bir havadis vereyim. Geçenlerde bir büyük zat burayı ziyaretlerinde doktorlara sormuş. Nasıl, halkta bit var mı? Doktorlar hepsi birden, belediye doktoru müstesna, bir ağızdan hayır efendim, bura insanları tuhaftır, bitlenmiyorlar demişler. İklimin insanlara bağışladığı bu muhteşem lütfa karşı büyük zat hamdü sena edeceğine kapıda yeni elbiselerini giymiş, parlak düğmeli bir hademeyi çağırarak gel buraya yavrum demiş. Genç adamın gömleğiyle iç fanilası arasından bir tane bit bulup doktorlara göstermiş. Doktorlar şaşıra kalmışlar. Sonra bir tanesini muayenehanesinde toplanarak iklimin kendilerine ettiği hıyaneti Cenab-ı Hakk'a protesto etmişler. Son cümleyi muayenehanesinde belediye doktoru bana kendisi söylediği için mesuliyeti ona aittir. Şuna belki inanmayacaksın. Burada fakirleri sever gözüken muayene ettiği frengil hastalara eudistel, şırınga eden 75 kuruşta muayene ücreti alan pek halkçı, hatta çok bedbaht halkın baba diye seslendiği en hafif tabiriyle bir şarlatan, kendisine şarbon çıbanını gösteren hastaya hocaya okutmasını tavsiye etmiş. Ölüleri ziyaretten dönerken yol ortasında bembeyaz, tiril tiril titreyen, siyah gözlü, yeni temiz elbiseli bir köylü çocuğunu arabaya alıp da kinin alabilmesi için belediye doktoruna kadar götürürken bu cahil köylü çocuğunun kinin almak için köyden kalkıp gelmesiyle şarbon illetine hoca tavsiye eden alim doktor arasındaki farkı düşünerek ben de mektepte okuduğum için utandım. Çocuk, belediye doktorunu bulamadım. Eczacıya yalvardım, yakardım, vermedi. Onda var ama ben biliyorum onda var diyordu. Onda muhakkak vardı, ben de emindim. Dün keresteci Hasan'ın oğluna İstanbul'da yakalandığı bel soğukluğunu çabuk geçirsin diye ultraseptil bulmuştu ya. Bir havadis daha vardı. Neydi acaba? Dur, hatırladım. Zelzeleden sonra fakir halka dağıtılmak üzere biraz zeytinyağı, zeytin, mum, şu bu verilmiş. Binlerce fakir hücum etmiş. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Memleketi tanıyan bir namuslu heyet seçmişler. O dağıtsın demişler. Müracaat edenlerin içinde bakkal dükkanlarındaki Allah'ın hikmetinden bir kocaman kara binlik zeytinyağı şişesine bile bir şey olmamış bir hafız efendinin karısı da bu fakirler arasında değil miymiş? Herife 100 binlik derlerdi. Nihayet, eh, dünya nizamı bu. Belki 3-4 tane fakir feda edilip zeytinyağı alamamış ama birçok hali vakti yerinde olanlar da bu korkunç ve çirkin yağmaya karışamamış. Seninle artık konuşamayacağım. Seni görmek bile istemiyorum. İçim kan ağlıyor. Görüyorsun ki seni hala seviyorum. Seni sevdiğim için de gözümü 4 açıyorum. Biz insanlar hep böyleyiz. Sağ gözün soldan haberi yoktur. Seni üzdüğüm için beni affet. Gözlerinden öperim kızım. Ahmet. Büyük Doğu 17-36 22 Şubat 5 Temmuz 1946. Sonu. Dipnot. Büyük Doğu'daki tefrikada bu öykü yer almamaktadır. Yazar tarafından doğrudan kitaba alınmıştır. Bir zaman İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldım. Ona gittiğim yerden bir küçük kart göndermiştim. Uzun zaman cevap vermedi. Sonra şu mektubunu aldım. Kardeşim, vapurun ikinci mevkii yan kanepelerine oturdum. Gidiyoruz. Sabahleyin nasıl uyandığımı, evden nasıl fırladığımı pek hatırlamıyorum. Buhran adam akıllı ciddiydi. Bir ara başım döndü. Ta derimde hissettiğim bir karıncalanma, bir nasıl söyleyeyim iğne batırılma gibi bir şeyler duydum. Hemen bu halin akabinde de kendisini maddi manada diyebileceğim duyuran bir yeis, bir boşluk, sadece bir baş dönmesi şeklinde bana baltı oldu. Ama kökü daha çok derinlerde olduğunu bildiğim manevi boşluğun, yokluğun, kederin yanında bu maddi araz çocukça şeylermiş gibi çekilip gittiler. Bir cigara yakmaya vakit bulabildim. Alt kameradan güverteye fırladım. Sonracığıma İstanbul sokaklarına bir vuruş vurdum kendimi ki sorma.
Ayrım sonu.